Ayrım 16, sayfa 163. Şimdi! Kurt önden atıldı ve hızla koşmaya başladı. Mert ve Gökhan da peşinden fırladı. O kadar hızlı koştular ki karanlığın içinde hayalet gibiydiler. Kimse onları fark etmemişti. Türk siperine yaklaştıkları anda kurt bağırmaya başladı. Evlatlar, ateş etmeyin, biz Türk'üz. Size yardım etmeye geldik. Türk siperinden sevinç çığlıkları yükseldi. Bir anda adrenalin ve heyecan fırtınası esti. Umut kapladı içlerini. Ancak gelenlerin sadece 3 kişi olduğunu gördüklerinde biraz kırıklık oluştu. Gri takım siperin içine geldi ve yere yattı. Kurt konuştu. Çocuklar, biz Türk'üz. Kim olduğumuzu sormayın, uzun hikaye. Ali komutan hemen oracıkta bitmişti. Hala elinde silahını sıkı tutuyordu. Ne olur ne olmaz diye düşündü. Ne işiniz var burada? Manyak mısınız? 3 kişiyle ne yapabilirsiniz ki? Komutan, bak bakalım bunlara ihtiyaç yoksa geri götürelim biz. Ali komutan önlerine atılan kalaşnikovları ve şarjörleri görünce gözleri açıldı. Bu sudan bile daha çok ihtiyaç duydukları bir şeydi. Askerler silahların üzerine atladı ve hemen gerekli bakımlarına giriştiler. Hepsi de hazır, dolu silahlardı. Bu 3 manyak her kimse onlara büyük bir şans tanımıştı. Şimdi çok daha iyi savaşabilirlerdi. Duyulan silah patlamaları ile birlikte tanışma faslı sona ermişti. Kurt ve Ali komutan yerde konuşmaya devam ettiler. Kim olduğunuzu öğrenmeme gerek var mı? Ve bir de bizim burada olduğumuzu nasıl bildiniz? Sizi hükümet mi yolladı? Bak komutan, bu tamamen gizli bir ekip. Şansa sizin burada pusuya düşürüleceğinizi öğrendik ve size yardıma geldik. Burada yalnız ölmenizi seyredemezdik. Sağ olun ama siz de öleceksiniz. Bu getirdiğiniz silahlar bize en fazla birkaç saat kazandırır. Bilmiyorum, planım buraya kadardı. Bundan sonrasında sizin komutanız altındayız. Bizi yabana atmayın. Buraya gelirken başınıza bela olma ihtimali olan 15 adamı hallettik. Bir de çocuğu tokatladık. Çocuğu mu tokatladınız? Evet, belki inanamayacaksınız ama küçük silahlı bir çocukla karşılaştık. Bu adamlar çok iyi para almışlar. Yanlarında silahlı çocukları da getirmişler. Besbelli ki çocuğundan yüksek bir değeri anlaşmış adamlar. Timimin yarısı öldü ya da ağır yaralandı. Yaralılara bakacak durumda değiliz. Sürekli ateş altındayız. Karşımızdaki güç birkaç yüz kişi. Yanımızdaki Gambiyalı jandarmalar kahramanca çarpışıp şehit oldu. Yardıma gelecekler de pusuya düşürülmüş olmalı. Harika haberler bunlar komutan. Ne yapacağız bilen var mı bakalım? Gökhan ve Mert birbirine baktılar. Mert savaşmaya hazırdı. O aklına koymuştu. Bu çarpışmadan sağ çıkmayı düşünmüyordu. Aslına bakılırsa sağ çıkma olasılıkları neredeyse yok gibiydi. Gökhan ise kendisine bir çıkış yolu arıyordu. Mert ile Gökhan göz göze geldiler. Mert Gökhan'ın gözünde kısa da sürse bir şüphe görünce dayanamadı. Onu kolundan çekti ve diğerlerinden uzak bir noktaya geldiler. Bana bak Gökhan, senin gözlerinde gördüğüm şeyden hoşlanmadım. Sanki bir çıkış yolu arıyor gibisin. Mert, sen neden bahsediyorsun? Bir çıkış yolu aramak suç mu? Bana bak, eğer bu çarpışmadan kaçmayı düşünürsen seni beyninden vururum, tamam mı? Savaşın ağırlığı ve stresi kendisini göstermeye başlamıştı. Mert bu tür çatışmaların adamıydı. Gökhan ise daha farklıydı. Gerçek savaşın olmadığı yerde başarılıydı. Al şu silahı eline ve savaş. Gerçekten ülkeni seviyorsan yeri geldiğinde gerçekten savaşabilmelisin. Ben piyade değilim, anladın mı? Hiçbirimiz değiliz. Ama şimdi onun zamanı. Piyade gibi dövüşmeliyiz. Piyade olmak savaşmanın en temel yeridir. Gerçek kahramanlar her zaman onlardır. Gökhan, Mert'in uzattığı tüfeği aldı. Tüfek ona ağırlaşmış gibi geldi. Hiç bu kadar umutsuz bir durumda olmamıştı. Mermiler üzerlerinden uçuyordu. Artık karanlık bir duman örtüsünün altındaydılar. Yardım gelecek hiçbir yer yoktu. Ali komutan, Gökhan ve Mert'in yanına geldi sürünerek. Hadi bırakın artık tartışmayı da gerçek birer kahraman gibi ölelim. Mert Ali komutana baktı. Bu laf ağrına gitmişti. Komutanım, biz şu anda zaten ölüyüz. Ali komutan Gökhan'a baktı. O da başını sallıyordu. Her şeyi kabullenmişti. Dışarıdan birileri baktığında onları anlamayabilirdi. Ama şiddetli cephe savaşı her insanın limitlerini en üste kadar zorlar ve çoğu kişinin sinirlerinin yıkılmasına yol açardı. Özel kuvvet askerleri bile gerçek bir savaş ortamına girmedikleri sürece gerçek savaş koşullarına nasıl tepki vereceklerini bilemezlerdi. Yıkılmaz görünen askerler ağır ateş altında bir çocuk gibi ağlamaya başlayabilir, zayıf ve çelimsiz askerler birer kaplana dönüşebilirdi. Zaten dünya ordularında düşmanını küçümsememe geleneği bu gerçekten geliyordu. Ölümün üzerinde bir güç yoktu. Kimin ne zaman nasıl savaşacağını bilemezlerdi. Gökhan bir daha kendine gelmeye başlamıştı. Cephe savaşının ilk etkilerini üzerinden atıyordu. Keleşi kavradı ve yanından geçen mermilere aldırış etmeden nişan aldı. Derin bir nefes. Birkaç kere art arda. Hedefler ağaçlar içerisinde hareket ediyordu. Doğal örtü onları çok iyi gizliyordu. Bu şerefsizler çok iyi hazırlanmış diye düşündü Gökhan. Burada aptalca ölmeyi düşünmüyordu. Mert'e baktı. O da nişan aldığı hedeflere kilitlenmiş, ardı ardına tetiğe basıyordu. Gökhan bir yolunu bulup kendilerine saldıran adamların arkasından dolanmayı, gerçekten bu işi idare eden adamı yakalaması gerektiğini düşündü. Ateş altında geri geri sürünmeye başladı. O geri giderken Gökhan dönüp ona baktı. Gökhan eliyle sakin ol işareti yaptı. Başını salladı Mert. Gökhan nispeten daha fazla çalının olduğu bir alana gelince dizleri üzerine kalkıp etrafı gözlemledi. Siyah adamların son derece dağınık olduklarını ve kendi aralarında koordine olmadıklarını görebiliyordu. Uzak bir köşede birkaç tanesinin ağızlarına bir şeyler çiğneyerek güldüklerini gördü. Sayıları çok olmasaydı hemen işleri bitirilirdi. Ama belli ki onları yönetenler her kimse bütün planlamayı yapmışlardı. Belinde taşıdığı çantadan bir el bombası çıkarttı. Dikkat dağıtmak için özel timlerin kullandığı tipte bir bombaydı. Yoğun ışık ve ses çıkararak dikkat dağıtıyordu. Genelde ev baskınlarında kullanılırdı. Ama o başka bir şey için kullanacaktı. Üzerine mümkün olduğunca çok ot koydu. Elbisesinin kenarlarına sıkıştırdı. Mert, ben bombayı atınca ateş edin. Ama boşaldın şarjörleri. Nereye gidiyorsun Gökhan? Arkalarından dolaşıp elebaşlarını halletmeye çalışacağım. Mert başını salladı. Şüpheli bakıyordu ama Gökhan'ın bunu isterse başarabileceğini biliyordu. Kişisel özellikleri nedeniyle bu tip işlerde iyiydi. Gökhan son bir kez daha baktı. Ali komutan ve Kurt da onların konuşmasını duymuş ve Gökhan'a bakıyorlardı. Gökhan bombanın pimini çekti ve mümkün olduğunca ters yönde ve düşmana doğru fırlattı. Bomba tam istediği yerde patlamıştı. Bomba patlayınca bütün Türk askerleri ateşe başladı. Ani ve sürekli ateş, bombanın da etkisiyle silahlı haydutların dikkatini dağıtmış, bu arada dikkatsizlik eden birkaç silahlı siyah adam mermilerle buluşmuştu. Gökhan risk de alarak bütün hızıyla sürünerek karşı tarafın kontrol bölgesindeki çalılıkların içine sızdı. Patlayan bomba ve aniden artan karşı ateş yılanın da dikkatini çekmişti. Ama onun profesyonel asker hisleri hemen olayın olduğu bölgenin karşı açısına bakmasını söyledi. Bir şey görememişti ama yine de hisleri Türk birliğinin bir şeyler çevirdiğini söylüyordu. Bundan emindiler. Gri takım bölgeye ulaşmıştı. Zaman yaklaşıyordu. Uydu telefonundan bir numara çevirdi. Sir Ellen'in bu operasyonla ilgilenen özel danışmanı çıktı karşısına. Bakın, artık şu uçağı çağırın da bölgeyi bombalayıp işi bitirelim. Sanırım ana yemek servis edildi. Bundan emin misiniz? Bakın, burası kan gölüne döndü ve Türk birliğinin mermisi tükenmek üzereyken yoğun karşı ateş açtılar. Bir şeyi saklamaya çalışıyor olmalılar. Peki, uçağa emri göndereceğiz. Para hesabınıza gönderildi. İletişim kesildi. Yılan silahını kontrol etti. Albay çocuk katili tehdit edildiğinden beri işinin başındaydı ve parasının tamamını almak için canla başla çalışıyordu. Yılan kendisi ve beyaz askerleri için anlaşılan paranın hesabına yatırılmış olmasına memnun olmuştu. Artık burada durmasının bir anlamı yoktu. Eğer uçağın bombayı attığı anla Türk askerlerinin yok edilmesini aynı ana denk getirebilirse herkes onların başına toplanmışken ortalığı temizler ve parayla ortadan kaybolabilirdi. Evet, bu planı uygulamaya koymak için çabuk olmalıydı. Uçağın buraya ulaşması birkaç saati bulmazdı. Albayı yanına çağırdı. Albay, derhal onların işini bitirmenizi istiyorum. Ne kayıp vereceğin umurumda bile değil. Albay, yılanın bakışlarından hoşlanmıyordu. Bu adam çok ama çok tehlikeliydi. kendinden bile tehlikeliydi. Durumun gittikçe karmaşıklaşacağını sezmişti albay. Onu bugüne kadar hayatta tutan vahşi sezgilerine güvenmekten başka yapacağı bir şey yoktu. Bu adam ne diyorsa yapmalıydı. Yılan albayın emrine kesin olarak uyacağını biliyordu. Onu korkuttuğunu hissetmişti. Albayın tam gözlerinin içinde göz bebeğinin korkudan nasıl açıldığını gördüğü anda savaşı kazandığını hissetmişti. Albay askerlerinin yanına gidip son saldırı için emir verirken yılan da kendi adamlarına albaya yardım etmeleri ve onu göz hapsinde tutmaları emrini verdi. Onlara paranın geldiğini söylemeyecekti. Yoksa emirlerini farklı algılarlardı. Yani doğru algılarlardı ki bunu istemiyordu. Kurt sürünerek Mert'in yanına geldi. Oğlum, Gökhan başarabilecek mi sence? Bilmiyorum Kurt, ama başarsa bile bunun bize bir faydası olacak mı onu bilmiyorum. O kendi kafasına göre bir görev belirledi sanki. Bence de, ama bu görev de gerekli. Buradan birilerinin kurtulmasını istiyorum açıkçası. Ben de. Bir vızıltı duyuldu ve ardından arka taraftan gelen bir bağırış. Arkalarına döndüklerinde Ali komutanın boynundan vurulmuş olduğunu gördüler. Birkaç asker de komutana doğru yaklaştı ama ateş gittikçe yoğunlaşıyordu. Aslına bakılırsa her saniye daha fazla ateş ediyorlardı. Bu son saldırının bir işaretiydi. Herkes kendini kurtarmaya baksın. Son dalga geliyor. Aradan bir saatten fazla zaman geçti. Ali komutan can vermişti. Bu arada birkaç kişi daha vurulmuştu. Tükeniyorlardı. Son savunma cebine girmişlerdi. Bir avuç askerdiler şimdi. Yılan dürbünle duruma baktı. Uçak yolda olmalıydı. Her an GPS güdümlü bombalarını hedefe bırakacaktı. Onlardan özellikle 2000 librelik kullanmalarını istemişti. Bu bomba 100 metrekarelik alan içerisindeki herkesi öldürebilecek kadar kuvvetliydi. Çok keyiflenmişti yılan. Etrafında kimse kalmamıştı. Herkes son cebe saldırıyordu. Türk askerleri de ne kadar dayanıklıymış diye düşündü. Haydutların yarısından fazlasını öldürmüşlerdi. Ama mermilerinin bittiği belliydi. Tek tük ateş geliyordu. Az ileride yerde yatan siyah bir kadın gördü. Baş ucuna çöktü. Kadın onun şeytani bakışından rahatsız olup uzaklaşmak istedi. Sürünerek çabalarken yılan sırtına oturdu. Bıçağını çıkarıp boğazına dayadı. Sonra hiçbir şey olmamış, son derece normal, sıradan bir işmiş gibi boğazını kesti. Üzerinden kalkıp bıçağı üzerine silerken bir anda karşısında bir silüet gördü ve irkildi. Ne o? Savaş alanında arka planda durmanın verdiği kompleksleri zavallı yaralı kadınların boğazını keserek mi gideriyorsun? Puşt! Yılan korkudan ne yapacağını bilemiyordu. Üzerine doğrultulmuş bir silah olmasa kendi silahına davranırdı ama. Hesaptaki paraları riske atmak istemiyordu. Vay, demek gri takımın bir üyesi burada. Merak etme, diğer üyeler aşağıda. Sen de korkuyorsun değil mi savaşmaktan? Benle uğraşmak sana daha mantıklı geldi. Hadi adamım, ben kendime benzeyen birisini gördüğümde hemen tanırım. Beni tanımış olmayı hiç istemeyeceksin. Çünkü bu görüşün dünyaya son bakışın demek. Ama ölmeden önce bana söyle, kim ve nerede? Klasik konuşmalar bunlar, biliyorsun, uzatmayalım. Herkes görevini yapsın. Sen de cehenneme doğru yolculuğa gecikmeden başla. Bırak bu ayakları. Kaç para istiyorsun söyle. Uçağın sesini duyduklarında yılanın içine dolan mutluluğu hissetti Gökhan. Telaşlandı ama belli etmemeye çalıştı. Yılan da en az onun kadar zekiydi. O uçak sadece bizimkiler için değil, değil mi? Çok zekisin. 2000 librelik. Oo, Gökhan yüzünü buruşturdu. Gri takımın yok edilmesiydi. Sen nereden kaçtın onu anlamadım. Ve Söreli istiyor değil mi? Söreli istiyor. Ama onun dışında bir şeyler var. Gri takımı sizin ülkenizde de istemeyenler var. Farkında mısın, bana istediğimden fazla bilgi verdin. Farkındayım ahmak herif. Ben yaptığım işin sonuçlarına katlanacak bir adamım. Bak işte bu güzel. Gökhan keleşi kafasına boşalttı. Yılan az önce öldürdüğü kadının yanına düştü. Ondan daha kötü durumda görünüyordu. Gökhan ise derin bir nefes çekti ve koşmaya başladı. Uçağın sesi uzaklaşmaya başlamıştı. Bu bombanın hedefe gönderildiği anlamına geliyordu. 5-10 saniye sonra patlama gerçekleşecekti. Keleşi havaya sıktı ve bağırmaya başladı. Herkes oradan kaçsın. Kimse onu duymamıştı. O çatışma içinde bunu duymanın imkanı da yoktu. Ama Gökhan ve Kurt onu görmüş, beden dilinden ne demek istediğini anlamışlardı. Uçak sesiyle birleşince bir saniyede durumu analiz etmişlerdi. Tabii yapacak fazla bir şey olmadığını da biliyorlardı. Gözleriyle anlaştılar. Gökhan kurttan daha şanslı olduğunu biliyordu. Ayağa kalktı ve koşmaya başladı. Diğer Türk askerleri de durumu hemen kavradı ve aynı şekilde farklı yönlerde koşmaya başladılar. Her şey birkaç saniye içinde olmuştu. Kurt ise yaşının, yılların verdiği yorgunlukla yerinde çakılı kaldı. O bir an ömrünü bilinçli olarak düşündü. Kızını, ailesini ve arkadaşlarını. Hava muhteşemdi, manzara da öyle. Ölmek için güzel bir gün diye düşündü. Ayağa kalkıp kaçan askerlerin vurulmaması için üzerlerine gelen haydut ordusuna ateş etmeye başladı. Saldıran haydutlar ve onları geriden takip eden beyaz askerler birden ne olduğunu anlayamadı. Uçak sesini duymuşlardı. Türk askerlerinin aniden etrafa dağılmaları ve ölümü göze almalarını anlayamadılar. İçinde yüzlerce kilo patlayıcı taşıyan dev metal kütle, inanılmaz bir hızla toprağa çarptığı anda ortaya çıkan ısı, şarapnel yağmuru ve basınç dalgası, bombanın en yakın düştüğü kurtun bedenini bir daha kimsenin bulamayacağı hale getirdi. Ölümü kesin ve kısa olmuştu. Tek hissettiği, saniyenin yarısı kadar bir süre için duyduğu ve hemen bilincini alan korkunç basınç ve ısı dalgası olmuştu. Bedenin parçalara ayrılırken o çoktan sonsuzluğa ulaşmıştı. Gri takımı kuran adam Afrika'nın kenarında güzel bir günde hayatını kaybetmişti. Patlamanın etkisiyle alana yaklaşan haydutların ve beyaz askerlerin hepsi ölmüştü. Aslına bakılırsa patlamanın ardından mutlak orman sessizliği kapladı ortalığı. Gökhan da patlamanın etkisiyle hafif yaralanmıştı. O bebeğin bu kadar uzun mesafeye etki edebileceğini düşünmemişti. Zaman baskısından kurtulmuştu ama rahatlayamayacaktı. Yılandan çok önemli bir bilgi almıştı. Gri takımı içeride yok etmek isteyen vatan hainleri vardı. Şimdi sıra onlara gelmişti. Hızla ana yola doğru giderken patlamadan kurtulan birisi olup olmadığını merak ediyordu. Teorik olarak mümkün değildi ama içinde garip bir his vardı. Zaman bunu gösterecekti. Görev Türkiye'deydi. Kitabın sonu 2 Ocak 2015.